Ayrım 7, sayfa 71. Carol gömülmeden, Josh Malerman. Duman. Duman topallayarak yolu tıkayan devrilmiş at arabasının yanına gelip arabanın üzerine işedi. Epey güneyde Macatoon ile Baker arasında bir yerlerdeydi ve ona rengarenk heyecanlar sunan rengarenk kasabalardan halen kilometrelerce uzaktaydı. Ama Duman kadın ve viski ya da kumar peşindeki kiralık katillerden değildi. Ona göre asıl macera bel vererek kemer şeklini almış ağaçların gölgelerinin düştüğü ve çoğu zaman dalların alçaklığından ötürü bazı binicilerin hatta beyefendilerin bile şapkalarını çıkarmak zorunda kaldığı kilometreler uzunluğundaki toprağın yani yolun ta kendisiydi. Duman şapka takmazdı, hiç takmamıştı. Yol boyunca korkuttuğu çocukların küçük parmaklarına benzeyen seyrelmiş sarı saçları kafasına yeterdi. Suratından akan terleri silmeyi reddetti. Varsa sıcak olsundu, varsın yansındı. Arızalı bir at arabasıyla karşılaşmak eğlenceliydi. Kötü bir kaza önlem duyduğu heyecanın bir türü sayılırdı. Çişini yaptıktan sonra pantolonunun önünü kapattı ve ilmekleri bulmak için ceplerini yokladı. Herhangi bir dükkandan satın alınabilecek bu alelade sicimler pantolonunun iki paçası boyunca uzanıyor ve tozla kaplı çizmelerine ulaşıyordu. Topuklarındaki küçük kapaklara dumanın ilmekleri şöyle bir çekerek kolaylıkla açabildiği bölmelere bağlıydılar. Bir pat sesi duyuldu, sonra da kalaydan yapılma küçük menteşelerin hafif gıcırtısı ve yine kalaydan yapılma kaval kemiklerinde takma alt bacaklarında gezen yağ öne doğru fışkırdı. Duman yola göre bile eşi benzeri olmayan bir kiralık katildi. Yol bekçisi Edward Barney'nin bile çağırmaktan çekindiği biri. Arazi günün herhangi bir saatinde %80 gölgede olduğundan kötü adamların saklanabileceği pek çok yer vardı. Ve Duman kötü bir adamdı, acımasız bir adam. Yolda insanlardan daha kötü şeylerin kol gezdiğine dair anlatılan rivayetlere rağmen Duman en az yerel halkın uydurduğu şeyler kadar canavarsıydı. Mavi at arabası yan yatmıştı. Dumanın idrarı pahalı ahşaptaki bir çatlak boyunca ilerledi. Ayaklarının dibindeki birikintiye bakan Duman ıslaklığın şeklinin Başkan Cooper Smith'e benzediğini düşündü. Tıpkı kendisinden önceki başkanlar gibi Cooper Smith de yolu ehlileştirmek için iyi bir strateji üretemiyordu. Haliyle o da tıpkı kendisinden önceki başkanlar gibi hiçbir şey yapmıyor, yolda hüküm süren şiddeti ve dehşeti göz ardı ederek Harrods ve Macatoon gibi kasabaların sakinlerine kendilerini koruyacak cesur kanun adamlarını ve kanun kadınlarını tutmaktan başka seçenek bırakmıyordu. Bazıları başarılıydı, bazıları ise başarısız ve çoğu kiralık katil gibi Duman da bu kasabaların arasında kalan arazide kanunun işlemediğini biliyordu. Bu at arabası Macatoon'da bir iş hallettikten sonra kuzeye dönmekte olan Duman'ın yolunu kapatıyordu. Enkaz yolu enlemesine tıkamıştı ve en alçaktaki kısımları bile Duman'ın tırmanmayı isteyeceğinden yüksekti. Sağlam olmalarına rağmen kalaydan kaval kemiklerini idare etmek pek de kolay sayılmazdı. Bu tırmanarak aşamayacağı kadar büyük bir at arabasıydı. Beyaz atlardan biri at arabasının ön tarafının altında kalıp ezilmişti. Söğüt ağacıyla tekerleklerden birinin arasına sıkışıp kalmış olan öteki inliyor, oradan kurtulma umuduyla silkinmeye çalışıyordu. Avazı çıktığınca bağıran, gözleri fal taşı gibi açılmış olan bu at yardım istercesine Duman'a baktı. Belki de sonunun yanı başında vücudu çarpılmış halde yüzü koyun yatan adamınkine benzemesine ramak kaldığını anlamıştı. İkinci bir adam yolun ilerisine savrulmuştu ve her ne kadar Duman parmak uçlarına kalkamasa da, çünkü ne ayak parmağı vardı ne de dizlerinin altında gerçek bacakları, adamın öldüğü aşikardı. Başka bir söğüt ağacına vurdu, kafası içine göçmüştü. Yolun her yanına ahşap parçaları, yırtık beyaz perdeler, mücevherler, eldivenler, valizler ve giysiler saçılmıştı. İşte bu kesinlikle zengin bir kazaydı. Cehennemdeki cennet aşkına dedi Duman, bir topalın tırmanamayacağı kadar engebeli bir arazi. Ama Duman enkazlara yabancı değildi. Ağırlığını iki kalay kalal kemiğinden soldakine verecek şekilde kıpırdanınca yağ içeride gürültülü bir şekilde çalkalandı. Belden öne eğilip gözlerini kısarak at arabasının yan kapısının çatlak penceresinden içeri baktı. Ansızın kanlı bir avuç içi cama yapıştı. İçeride sıkışıp kalmış biri vardı. Ah dedi Duman, hayat! Daha birkaç dakika önce bir söğüt ağacına yaslanmış, gökyüzündeki kardinal kuşlarını sayıyordu. Duman çok uzun zamandır yolu arşınladığından herkesin ismini bilirdi. Kanun kaçaklarının, kiralık katillerin, varlıklıların, işe yaramaz serserilerin, kanun adamlarının, doktorların ve köpeklerin isimlerini. Yolun kenarında yeterince bekleyen birinin karşısına muhakkak eğlenceli bir şeylerin çıkacağını biliyordu. Haliyle at arabasının tekerleklerinin sesini duyduğunda şaşırmamıştı. Daima yolda seyahat eden birileri olurdu. Ne de olsa Yucatani ve Miskaluza eyaletlerinin paylaştığı bölgedeki tek can kurtaran alatıydı. Duman bazen söğütlerin veya çamların gölgelerinin derinliklerine sığınır ve alt bacaklarını tamamen çıkardıktan sonra toz içindeki pantolonunun paçalarını kıvırıp yağ kokusunun çoğunu emen paçavraları tüttürürdü. Bu genellikle onu uyandırırdı. Yağ iyi kafa yapıyordu. Bugünkü kafası ise mükemmeldi. Üstelik o paçavraları yerlerine sıkıştırmasının ve kalaydan kaval kemiklerinin kayışlarını bacaklarına geçirmesinin üzerinden pek geçmeden iki muhteşem küheylan tarafından çekilen mavi renkli at arabası çıka gelmişti. Engebeli bir araziyle karşılaşacaklarını bilmeyen atlar tarafından çekilen mavi renkli at arabası. Duman atların bacaklarının birbirine dolanıp toynaklarının yerdeki çukurlara girişini izlerken at arabası takla atarak önden arkaya doğru paramparça olmuştu. Dumana kalırsa her şey ağır çekimde gerçekleşmiş gibiydi. Öyle ki savrulan sürücülerin yüzlerini görmüş, yolcunun haykırışını duymuştu. Derken her şey duruvermişti. Duman tozun çöküşünü seyretmişti. Pahalı ahşabın çatlama sesi hoşuna gitmişti. Bu ahşap parçalarını çıra niyetine güzel bir ateş yakmak için kullanabilirdi. Şimdi cama yapışmış kanlı ele bakan Duman elin sahibine şarkıya benzer bir şey mırıldandı. Süslü bir at arabasında hanımefendi kısıldı kapana. Madem dolanamıyorum etrafından o vakit geçmedi üstünden. Duman yolun iki yanı boyunca uzanan çalılarda şansını denememesi gerektiğini biliyordu. Takma bacakları yabancı arazilerde pek iyi iş çıkarmıyordu. Bir defasında çizmeleri pelte kıvamındaki çamura saplanmıştı. O kadar derine batmıştı ki kalaydan kaval kemikleri bile çamura gömülmüştü ve kaval kemiklerinin kayışını çözmeye karar verdiği sırada yolda devriye gezen bir kanun adamı ona yardımcı olmak için durmuştu. Duman çaresiz topal rolünü çok iyi oynamıştı ama bugün yardım beklemeyecekti. Hele ki Makatu'nda bir evi yakıp kül ettikten sonra. İmdat! Kadın cama vurdu. Duman uyduk kemikleri boyunca uzanıp onu kalaydan kaval kemiklerine bağlayan deri kayışları ihtiyaç duyduğunda manivela niyetine kullanabiliyordu. O da kayışlardan birini kavrayarak sağ bacağını kaldırdı ve çamurlu çizmelerinden birinin topuğunu beyaz renkli çatlak pencere kasası üzerine dengeledi. Ayağı ahşaba temas ettiği anda belli belirsiz bir çalkalanma sesi duyuldu. Çizmesini yerinden kıpırdatmadan uzanıp parmaklarını kavrayabileceği genişlikteki süslemeli çatlak beyaz çıkıntıya tutundu ve kendini yukarı çekti. ''Yardım edin, buradayım.'' Duman mavi at arabasının geniş tarafında basabileceği kadar düz bir yere ulaştı. Ama arabanın açısı onu zorluyordu ve inmek daima tırmanmaktan daha zor olurdu. Ellerini ceplerine soktu, parmaklarını ilmeklere geçirdi ve iplere asıldı. Çek! Topuklarının açılırken çıkardığı pat sesini ne zaman duysa keyfi yerine gelirdi. Yağ çabucak at arabasının üzerine yayıldı. Duman yağın arabanın meyilli yüzeyini takip ederek ölü sürücüye doğru akışını izledi. Cılız gün ışığı akıntının içinde girdaplar oluştururken yağ cesedin kenarından taşarak at arabası sürücüsünün burnuna döküldü. Bu sırada duman sağ bacağını kırık vaziyetteki sol arka tekerleğin üstünden sarkmasına izin vererek ahşabın üzerinde santim santim ilerlemeye devam ediyordu.
''Yardım edin, buradayım.''
Kırmızı avuç hala cama vuruyordu. Duman orta tekerin iki yanında simetrik bir şekilde akan yağın toprağa damlayışını izledi.
''Bu yağ mı?'' diye feryat etti kadın. ''Yağ kokusu alıyorum.''
Duman ceplerindeki ipleri bıraktı ve topuklarından gelen yumuşak klik seslerini duyunca kapakların kapandığını anladı. Dikkati elden bırakmadan topallayarak mavi ahşabın kenarına doğru ilerledi, atlayacağı mesafeyi gözüne kestirmeye çalışıyordu.
''Yardım edin, hala içerideyim, beni duyamıyor musunuz?''
Gözlerini yumdu, nefesini tuttu ve kenardan aşağı atladı. İndiğinde yerden toz toprak kalktı ve bacaklarıyla sırtında korkunç bir acı peyda oldu. Duman acıyla uladı, haykırdı, susmayı denedi ama kendini tutamayıp yine haykırdı. Yolda karşısına nelerin çıkacağını kim bilir diye bir ezgi mırıldandı topallaya topallaya kuzeye doğru ilerlemeye başladığı sırada. Dizlerindeki mafsallardan akan kan, üzerinde dengede durduğu kalaydan, kaval kemiklerinden süzülüyordu. Hangi yere döneceğini kim bilir? İki parmağını krem rengi ve düğmeli oduncu gömleğinin göğüs cebine soktu ve cebinden küçük bir kutu çıkardı. Kim bilir dizginleri ele alınca ne kadar akıllıca davranacağını. Kutuyu açtı ve nihayet gömleğinin koluyla alnındaki teri sildi. Ne kadar çabuk tutuşacağını kim bilir? Kibritin başı çabucak alev aldı. Yanmakta olan kibriti omzunun üzerinden arkaya doğru savurdu. Vuf! Güm! Arkasındaki at arabası havaya uçtu. Duman bunun seyredeğer bir patlama olduğunun farkındaydı. Ama yine de kuzeye, yolun kaçık kasabalarına doğru topallamaya koyuldu. Bu kasabaların haritaları ayakkabıcılardan gelen evlerine ve bunların arasında uzanan tuğla döşeli yollarına dek tüm ayrıntılarıyla zihnine kazınmış haldeydi. Sanki bir kağıt parçasının, gerçek bir haritanın, Edward Bunny'nin yoldan geçen kanun kaçaklarını ve kiralık katilleri oyuna getirmek üzere kahverengi ceketinin içine diktirdiği oyun kartları gibi bir iskambil destesinin üzerinde seyahat ediyordu. Sanki duyduğu hışırtı peşinden ona yetişen ahşabın sesi değildi. Kurtarılmak için haykıran birinin sesi değildi. Hatta kadının önce kızışıp ardından yanarken pul pul dökülen derisinin sesi bile değildi. O ses yolun istisnasız her kasabasında, sayısız şerifin bürosunda gördüğü haritaların üzerinde ayak izleri bırakan çizmelerine aitti. Duman kibritlerini koydu, göğüs cebinden katlanmış bir kağıt parçası çıkardı ve kağıtta yazılı adı okudu. James Moxie. Arkasında bıraktığı alevlerin söylediği şarkının bir parçasıymışçasına tekecelik bir ıslık tutturdu. Moxie Duman'ın şimdiye dek bu iş için kiralandığı en büyük isimdi ve efsanevi kanun kaçağı pek de uzakta sayılmazdı. Duman topallamaya devam etti. Kiralanmak için yanıp tutuşmak bir yaşam tarzıydı. Boş yere yanıp tutuşmak ise yaşamanın ta kendisiydi. Carol komada. Dwight'ın dudaklarından dökülen Moxie ismi öylesine çınladı ki az kalsın kendisinden sonraki gelen sözcükleri bastıracaktı. Sanki daha duygusal anlamlara sahip sözcükler uğultu kasabasında daha güçlü yankılanıyormuş gibi. Dwight'ın onun ölmesini istediği şüphesizdi ve Carol her ne kadar kendini buna, Dwight'ın korkunç mutsuzluğuna dair hiçbir işaret görmediğine inandırmayı istiyorduysa da o işaretleri gördüğünü itiraf etmek zorundaydı. Ve bunu bilmek içine düştüğü karanlığı arttırıyordu. Üstelik bu karanlığı vücudunu boydan boya kat eden ve ehlileştirilemez yıldırımları andıran mavi renkli korkunç bir kaygı eşlik ediyordu. 8 yaşındayken bile başından geçenleri anlayamadığı günlerde bile Carol'ın komada böylesine korktuğu olmamıştı. Ne de böylesine yalnız olduğu. Hatıralarının ve hayallerinin arasında kötü bağlantılar kuruldu. Dwight'ın davranışları bir süredir değişim içindeydi. Bir köpeğin huysuzlanması gibi huysuzlanmış, bazı kelimeleri yutarak konuşmaya başlamış ve lafa yetlenen kadınla haddinden fazla zaman geçirir olmuştu. Buruş buruş olmuş yol bekçisi kibarlıktan ve nezaketten nasibini almamış olmasıyla ve yaptığı şaibeli anlaşmalarla ünlüydü. Evers ailesinin işlerinin başındaki Carol uzun zaman önce o kadınla çalışmamaya yemin etmişti. Ama yine de Dwight onun cazibesine kapılmıştı. Elbette aralarında cinsel bir münasebet yoktu. Lafayette en çok bir anne domuz kadar çekiciydi. Ama yine de Dwight'i çeken bir şeyler olmuştu. Hala düşmekte olan Carol zamanında bunun üstüne daha fazla düşmüş olması gerektiğini anladı. Kocasının ilgisini çeken, zaman ayırmaya başladığı şeylerle ve insanlarla daha fazla ilgilenmeliydi. Moxie. Bu isim sağır edici bir el çırpma sesiyle geri döndü. Ama Carol'un elektriğe kapılmışçasına gergin sinirlerini sakinleştirmeye faydası olmadı. Carol derinlere yuvarlandıkça tüm bunlar konusunda iyiden iyiye hiçbir şey yapamaz hale geliyordu. Ve eski bir sevgilinin adı Uğultu kasabasının akıl karışıklığından, çarpık gölgelerinin üzerine tüy dikmekten başka işe yaramıyordu. Dwight, Lafayette, gömülmek, Moxie. Dwight'in söylediklerine bakılırsa James yoldaydı. Sanki ölmediğini biliyor gibiydi. Carol korkudan aklını kaçırmak üzere olsa da Dwight'in bir telgraf aldığını tahmin edebilecek kadar kendindeydi. Ama simsiyah küllerin arasında akkor gibi parlayan asıl soru şuydu. James ani ölümünden nasıl haberdar olmuştu? Carol ani ölümünü duyuran posterlerin, Harrow's'taki tüm işletmelere asılmış posterlerinin arasında olduğunu hayal etti. Carol Evers öldü. Bir duyuru yapılmış olsa gerekti. Muhtemelen cenaze planları da yapılmıştı. Haber James'in kulağına böyle gelmiş olmalıydı. Ne de olsa kötü haber tez duyulurdu. Sonra da... Sonra ne? Zifiri karanlıkta düşerken kulaklarında kara rüzgarlar uğuldayan Carol, James'in eskiden olduğu kişiyi kendini yola vurmadan önceki hallerini anımsadı. Bir ilişkinin sorumluluğunu alamayacak kadar korkak olduğundan onu arkada bırakmak, aşkı arkada bırakmak pahasına da olsa verdiği o acımasız karardan öncesine. Domuzlar diye düşündü Carol. Böyle düşünmek ona iyi geldi. Bunları uzun yıllar önce arkasında bırakmış olmasına rağmen geçmiş her defasında Uğultu kasabasına gizlice sızmanın bir yolunu buluyordu. Burada şerif yoktu, kanun da. Bir kez daha Hattie'nin sesini duydu. Kimseye bel bağlayamazsın Carol, hele ki başka kimsenin gidemeyeceği bir yerdeyken. Orada huzuru bulmalısın veyahut öfkeyi. Her halükarda tek başınasın, sonra ne mi olacak? Belki bulduklarından güç alarak harekete geçebileceksin. Kocası onu öldürmeye çalışıyordu ve umursamaz eski sevgilisi atına binmiş onu kurtarmaya geliyordu. Eğer Carol'ın huzursuzluğu hoş görülecekse işte şimdi tam zamanıydı. Moxie. Carol'ın tek duyduğu Dwight'ın sesi değildi. Her ne kadar komadayken akıp giden zamanın hesabını tutamıyor olsa da tavan uzun dakikalar boyunca gıcırdamıştı. Üst katta kaç kişi vardı? Kimse nerede olduğunu merak etmiyor muydu? Bu senin anma törenin, John Bowie'nin sesi, gerçekler. Bu sözcükler Uğultu kasabasında çınladı, hem de feci bir şekilde. Daha fazla gölge doğuran volkanik bir patlama. Yukarıda Carol'a yardım edebilecek kimse var mıydı? Şüphe etmeye meyilli biri. Şerif Opal diye seslendi Carol ama dudakları aralanmadı. Harrow's'un pek sevilen şerifi büyük bir olasılıkla bir üst katta dikiliyor, henüz ölmemiş bir kadın için nazikçe taziyelerini sunuyordu. Bu düşünce karşısında Carol'un benliğinin istila eden öfke öylesine güçlüydü ki bir anlığına da olsa sinirleri uyuştu. Hattie hayatta olsa onunla gurur duyardı. Hattie diye düşündü. düşünceleri boğuk sesleri andırıyordu. John, bana yardım edin. Nasıl hareket edeceğimi söyleyin bana. Bu düşüşü nasıl durduracağımı. Şimdiye dek öne sürdüğünüz yüzlerce teoriyi unutup yüzlerce teori daha uydurun. Belki biri işe yarar, biri işe yaramalı. Ah Carol, uğultu kasabasından sürüne sürüne çıkmayı nasıl da istiyordu. Kovanın karanlığı, topraktan henüz çıkarılmış bir cesede tutulan çamur parçaları misali bedenine tutunurken mutfağın basamaklarını tırmanacak, koridoru boylu boyunca arşınlayarak salona dalacak ve kendini takdim edecekti. Ölmedim diyecekti, tıpkı James'in Dwight'a yazdığı gibi, ölmedim. Kederli konukların çehrelerindeki yasla dolu ifadeler silinecek ve Şerif Opal sessizce Dwight'ı bileğinden tutacaktı. Hattie'nin henüz ergenlik dönemindeki Carol'ın üzerinde yaptığı çok sayıda deneyden biri obje ışığı adını verdiği deneydi. Carol komaya girdiğinde Hattie tek bir mum yakar ve elinde mumla odanın bir köşesine geçip 5 dakika kadar dikildikten sonra şansını diğer köşede denerdi. Ardından Carol'a bir adım daha yaklaşırdı ve Carol yerde ölü gibi yatarken odanın farklı noktalarında 5'er dakika beklerdi. Carol uyandığında da düşüşü sırasında ışığı görüp görmediğini sorardı. Hattie'nin teorisine göre Carol ışığı gördüyse karanlığın içinde bile görünen belirli bir açı, belki de bir nokta var demekti ve bu bilginin üzerine gidebilirlerdi. Ama uğultu kasabasında ışık yoktu, hiç olmamıştı. John Bowie'nin de kendine has fikirleri vardı. Uğultu kasabası soyut bir yer olduğundan mesela bir kapı hayal etmeyi denediğin oldu mu? Bu düşünce şekli inatçı Hattie'nin sana orada bir merdiven inşa edebiliriz ile manevi yanı ağır basan John'un spiritüel kinezisi arasındaki farkı açıkça tarif ediyordu. Ve her ne kadar ikisi de daima ama daima yardım etmeye çalışmış olsalar da birinin teorisi diğerininkinden daha işe yarar çıkmamıştı. Carol yine de denemişti. James Moxie'nin henüz yolun cazibesine kapılmadığı, ikisinin de gencecik olduğu, sanki birlikte komaya karşı koyabilirlermiş gibi hissettiği zamanları anımsamaya çalıştı. Şimdilerde James'in Makatuğ'unda yaşadığını sanıyordu. Fakat karanlığın derinliklerine yuvarlanırken ve rüzgarlar kulağına sessizliğin ve ölümün müziğini fısıldarken James Moxie yardıma geliyor olsa da olmasa da Makatuğ'un 2 günlük mesafede olduğunu anımsadı. Dwight onu ne zaman toprağın altına postalamayı planlıyordu? Şerif Opal. Ama dudakları aralanmadı. Hiddetin hareketsiz bedenine yayıldığını hissediyordu. Zamanında onu terk eden bir adama umut bağlama arzusuna karşı koymaya çalışıyordu. Ama ne yaparsa yapsın dudakları aralanmıyordu. Derken orada saat yerine geçen o kesik soluk, o hırıltılı ritim uğultu kasabasının ciğerlerini doldurdu. Ciğerler boşaldı bir kez daha ve gürleyen solukların o acı melodinin arasında Carol denedi. Hareket etmeyi denedi. 7. Ayrımın sonu. Sayfa 81.